Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Ertesi gün Yunus dedenin sohbetini adeta iple çektiler. Orhan'ın içi içine sığmıyordu. Kalbini o ana kadar hiç tatmadığı bir manevi meltem kuşatmış, ruhuna göklerin kanadı olmuştu. Bu feyz ve vecd hali içinde Hüdayi Camii'ne geldi, boyun büktü ve Yunus dedenin tane tane yaptığı sohbete aklı da, kalbi de, ruhu da kulak kesildi. Kıymetli kardeşlerim, hak yolunda ashab-ı kiramın hayatı, baştan sona tam bir mücahede ve hizmet örneğidir. Onlar Allah Resulü'nün kalbi derinliği ile şahsiyet kazandılar. Derecelerine göre Allah Resulü'nün hissiyatı ile duygulandılar. Cali bir dikkattir. Veda haccında 120 bin sahabi mevcut idi. Bu kadar sahabiden ancak 20 bini Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de meftun. Diğerleri ise İslam'ı tebliğ etmek ve ilahi kelimetullah için bütün dünyaya yayılmışlar. Varabildikleri en ileri nokta kabirleri olmuş. Onlar din yolunda, fazilet uğrunda mallarını ve canlarını vermekten asla kaçınmadılar. Allah Resulü, Efendimiz onlardan dini bir gaye için yardım talebinde bulunduğu zaman, servet ve imkanlarını huzur-u saadete cömertçe döktüler. Hanım sahabiler de küpelerini, bileziklerini ve gerdanlıklarını çıkarıp fedakarlıkta bulundular. Böylece ashab devrinde mümini kemale erdiren akıl ve kalp fonksiyonları büyük bir ahenk içinde ve müştereken kullanıldı. Müminde heyecan ve aşk unsuru canlı tutularak tefekkür derinleşti. İnsanlar da bu cihanın bir imtihan dershanesi olduğunun idraki içinde yaşadılar. Kalpler ilahi azamet ve kudret akışlarına aşina oldu. Emri bil maruf ve nehyanil münker için Çin'e, Semerkant'a ve arkadan gelenler de Endülüs'e kadar yolculuk etti. O cahiliye toplumu gerçek bilenlerden oldu. Geceler gündüze döndü, kışlar bahar oldu. Tefekkür gelişti, insan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri üzerinde derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzideki derinlik zirveleşti. Sahabiler için hayatın en zevkli ve manalı anları, insanlara tevhid mesajını ilettikleri zamanlar oldu. İdam edilmek üzereyken kendisine 3 dakika zaman tanıyan nasipsiz bedbahta sahabi teşekkür etti ve "Demek ki tebliğ için 3 dakikalık vaktim var." dedi. Velhasıl ashab-ı kiram Kur'an ile beraber ve Kur'an için yaşadılar ve hayatlarını Kur'an'a adadılar. Onlar tarihte görülmemiş bir gayret ve hizmet sergilediler. İşkenceye, baskıya, zulme maruz kaldılar. Lakin inandıkları değerlerden asla taviz vermediler. Allah'ın gönderdiği ayetleri yaşayabilmek için mallarını, mülklerini, yurtlarını bırakarak hicret ettiler. Bu uğurda her şeylerini feda etmekte tereddüt etmediler. Cenab-ı Hak, salih müminler hakkında ayet-i kerimede, "Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar." buyurulmaktadır. O salih müminler, ömürlerini birer vakıf insanı olarak hizmette yarış halinde yaşayabilen bahtiyarlardır. O vakıf insanların başında, insanlığın en zirvesinde bulunan peygamberler gelir. Sonra veliler, sonra da onların terbiyesinde kemale eren müminler gelir. Efendimiz'den itibaren iman heyecanını dünyanın dört bir tarafına taşıyan ve tarihin en güzide altın sayfalarını yazan şahsiyetler bu vakıf insanlardır. Onların hayatlarının özeti de şan ve şeref dolu hizmetleridir. Elbette ki hizmetler muhteliftir. Allah rızası için yapılan gayretlerin tamamı hizmet dairesi içine girer. Mümin olan, gerek maddi ve gerekse manevi olarak gönüllerin, liyakat, istidat ve iktidarları ölçüsünde bir hizmeti gerçekleştirmesidir. Zira Allah Teala herkese bir hizmet takdir etmiş, onun yaratılışına göre bir işe layık kılmış ve bunun için maddi manevi gerekli imkanları da bahşetmiştir. Hizmet ruhunun muazzam misallerinden biri Vehb bin Keşbe'dir. Bu mübarek sahabinin türbesi Çin'dedir. Peygamber Efendimiz onu Çin'de tebliğ hizmetinde bulunmak üzere vazifelendirmiştir. Halbuki o zamanın şartlarıyla Çin bir yıllık mesafededir. Bu sahabi oraya kadar gidip uzun bir müddet tebliğde bulunduktan sonra gönlünü kavuran Resulullah hasretini bir nebze dindirebilmek ümidiyle Medine yollarına düşmüştür. Bir yıl süren çileli bir yolculuğun ardından nurlu Medine'ye vasıl olmuş fakat ne yazık ki Hazreti Peygamber vefat etmiş olduğu için onu görememiştir. Hasreti bir kat daha artmış olarak Allah Resulü'nün kendisine emrettiği hizmetin kutsiyetinin idrakı içinde tekrar Çin'e dönmüş ve bu hizmetteyken ruhunu teslim etmiştir. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin 80 küsur yaşına rağmen iki sefer İstanbul surları önüne kadar gelmesi ve orada şehit olması, insanları hidayete çağırarak onları dünya ve ahiret saadetine kavuşturabilmenin cihan şumul gayretlerinden biridir. Hizmet aşkı ve ahireti kurtarabilme mücadelesi onları dünyanın dört bir tarafına sevk etmiştir. Bu hakikatler ancak büyük bir iman vecdiyle takat getirilebilecek muhteşem ve fedakarane hizmet tablolarıdır. Onların hizmet, aşk ve ruhu bizler için ebedi kurtuluş yollarını aydınlatan parlak birer yıldız hükmündedir. Hepsinin mazhariyeti de şu hadis-i şerif muhtevasında yaşamalarıdır. Resulullah bir gün şöyle buyurdular: "Size bir kısım insanlardan haber vereyim mi? Onlar ne peygamber ne de şehittirler. Ancak kıyamet gününde peygamberler ve şehitler onların Allah katındaki makamlarına gıpta ederler. Nurdan minberler üzerine oturmuşlardır ve herkes onları tanır." Ashab-ı kiram, "Onlar kimlerdir ya Resulullah?" diye sordular. Allah Resulü, "Onlar Allah'ın kullarını Allah'a sevdiren ve Allah'ı da kullarına sevdiren kimselerdir. Yeryüzünde nasihatçı ve tebliğciler olarak dolaşırlar." Sahabi sordu: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ı kullarına sevdirmeyi idrak ettik. Peki Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl olur?" Efendimiz buyurdu ki: "İnsanlara Allah'ın sevdiği şeyleri emrederler. Sevmediği şeylerden de sakındırırlar. İnsanlar da buna itaat edince Allah onları sever. Rabbim hepimizi bu vasıfta bir hizmet ömrüne mazhar eylesin. Amin." Sohbetten sonra Yunus dede ile görüşüldü. Nur yüzlü o gönül insanı kalbini gözlerinden bir dolunay gibi yansıtıyordu. Çok memnun olmuştu. Orhan'ı alnından öperek tebrik etti. Etraflıca değerlendirmeler yaptı ve neticede istişareden Orhan'a Afrika yolculuğu göründü. Kapıdan uğurlarken Yunus dede son olarak şunları söyledi: "Evladım, bu dünya fani. Onu değerlendirmesini bilen bakiye nail olur. Dünyada her şey bitmeye mahkumdur. Fakat arif gönüller, erbabı hizmet olanlar her bitişi hayırlı bir başlangıca dönüştürürler. Böylece fani bitişler baki başlangıçlar olur. Hayatın da özeti zaten budur. Çünkü esas hayat ahiret hayatıdır. Elhamdülillah. Sen de okulunun bitişini çok hayırlı ve ebedi vasıfta bir başlangıca dönüştürdün. Allah mübarek etsin. Fani günlerin bitiş gününü ebedi nasiplerin başlangıcı eylesin. Huzurdan çıkarken hepsinin gönlünde tek bir ifade vardı. Amin. Başarılı bir bitişi hayırlı bir başlangıca dönüştürmeye amin diyorlardı. Kıyamet mesuliyeti. Afrika. Orhan'ın daha önce bildikleriyle gördükleri arasında bambaşka gerçekleri yansıtan günümüzdeki Karabahtlı kıta. Aylar geçmişti. Orhan buraya gelmeden evvelki haline göre şimdi daha farklı bir şuur ufkuna ulaşmıştı. Buraya gelmeden evvel Afrika hakkında duydukları ve fotoğraflarda gördükleri kalbine derin derin tesir ediyordu. Zaten Yunus Dede hizmet der demez onun için hemen Bismillah demişti. Fakat Afrika'ya gelip bizzat gördükleri ve yaşadıkları karşısında gönül dünyası daha derin tesirler ve silinmez hislerle dolmuştu. Anladı ki duymak başka, görmek bambaşka. Gördükçe fark etti. Karşısında dağlar büyüklüğünde meseleler, vazifeler, gerçekler vardı. Istıraplar, gariplikler, yalnızlıklar, kimsesizlikler vardı. Gasp, istismar ve sömürü vardı. Asırlık ihmaller vardı. Beraber hizmet ettikleri Güneydoğulu arkadaşı Mehmet ile sık sık bunları konuşuyordu. Yine cuma sabahı bir araya gelmiş, dertli dertli hasbihal ediyorlardı. Mehmet kardeşim, daha fazla gayret etmemiz gerek diye düşünüyorum. Hakikaten Orhan abi, gece gündüz çalışsak yine kâfi gelmez. Asırlık ihmalleri birkaç senede doldurmak ne mümkün? Zenginlikler yatağı olan koca kıta, fakirlik ve sefaletin kıskacı haline gelmiş. Çünkü vahşi batı 200 yıldır buraları sömürmüş. Buranın insanıyla hiç paylaşmadan sadece kendi menfaatine hareket etmiş. Toprağını almış, kitabını da elinden almış. Tabii zayıf oldukları için de. Sadece zayıf olmaları değil, sahipsiz kalmaları da bunun bir sebebi. Dedelerimiz Cebeli Tarık'tan Hint okyanusuna kadar İslam aleminin hamisi ve müdafi idi. Fakat sonraki torunları içinde kimileri kah lale devrinin lüks safahatine kapıldı, kah tazminat gibi batıllaşma gafletine düştü de dünya üzerindeki tesir ve kudretimiz azaldı. Azaldı ve buralara gerektiği kadar alaka ve sahiplik yapılamadı. Bu Karabahtlı kardeşlerimiz biçare ve bikes kaldı. Yapabilseydi? Evet, fetih cedlerimizin şevk ve hizmet dolu hizmetleri, tebliğleri, gayret ve fedakarlıkları aynıyla yapılabilseydi, bugün Afrika'nın hali bambaşka olurdu. İki asırdır batının hoyratça sömürdüğü zenginlikler burada kalır ve zamanın hem maddi hem de manevi açıdan en güçlü kıtası Afrika olurdu. Ama olmadı. Hem de tam tersi oldu. Afrika bugün dünyanın en mağdur, en perişan bölgesi. Çünkü asırlarca bu kıtaya köle deposu gözüyle bakıldı. Gemiler dolusu Afrikalı kardeşimiz Amerika'daki yeni, geniş arazilerde zorla çalıştırılmak üzere köle olarak götürüldü. Kalanların ellerinde ne varsa aldıkları gibi kalp ve zihin dünyalarının içi de boşaltıldı. İçine müstemleke ruhu dolduruldu. Geriye sömürüle sömürüle en tabii ihtiyaçlarını dahi göremez, pasif, donuk, içi boşaltılmış zavallı bir Afrikalı kaldı. Kuyu kazmayı insanlık yüzlerce yıldır biliyor. Fakat Afrikalının adeta zihni dondurulmuş olduğundan en basit maddi ve manevi inkişaftan dahi uzakta tutulmuşlardı. Tenleri gibi talihlerinin de siyah olduğuna adeta şartlandırılmışlardı. Öyle ki Afrika'ya gelen ilk beyaz Müslümanlara şaşkınlıkla baka kaldılar. O bakışlar hala gözlerimin önünde. Öyle. Fakat bunun sorumluluğu da bize ait değil mi? Onca Müslüman kardeşimizin yaşadığı bu ülkelerin bazılarının adlarını bile bilmiyorduk. İşte bu yüzden mesuliyetimiz dünden daha büyük, daha acil. Unutma, ilk geldiğimizde bize ne dediler? Evet, hem de sitemkâr. Hem hasret dolu, ne kadar manidar cümleler söylediler. Ey Fatih'in torunları, ey Abdülhamit Han'ın evlatları, gözlerimiz yıllardır yol yol size aktı. Bunca zaman niçin bizi yalnız bıraktınız? Nerede kaldınız? Bu ifadeler bize kıyamet mesuliyetimizi hatırlatıyor aslında. Orhan da, Mehmet de aynı anda iç çektiler. Izdırapla ve dertle kaynayan kalplerindeki kanama daha da arttı. Tefekkür içinde sükût deryasına daldılar. Hakikaten karşılarında mesuliyet itibariyle gönülleri titreten, hem maddi hem manevi sancılarla dolu ikişer tablo vardı. İkisi de acil, ikisi de iç içe. Maddi açlık, manevi açlık. Maddi susuzluk, manevi susuzluk. Maddi kirlilik, manevi kirlilik. Maddi cehalet, manevi cehalet. Bir yanda hiç İslam'ı duymamış vahşet. Bir yanda Müslümanlığı ancak bir sıfat olarak tanıyan, onu da gerektiğinde bir avuç ilaca değiştiriveren bir garabet. Bir yandan da İslam ruhunu aksettirmeyen, kaba bir tebliğ içinde çırpınan bir gayret. Bu gerçekler karşısında Orhan bazen daralıyor, işin içinden çıkamayacağını, boşa kürek çektiğini, beklediği sabahın doğmayacağını zannediyordu. Fakat hemen kıyamet mesuliyeti içinde silkiniyor ve Peygamber Efendimizin katlandığı cahiliye devrinden de zor bir durumda mıyım? Değilim. O adeta düzelmesi imkansız bir cahiliye devrini muazzam bir saadet asrına dönüştürmedi mi? Dönüştürdü. Dünyanın en cani insanı Habeşli Vahşi'yi bile terbiye etmedi mi? Etti. Neticede beklenen sabah doğmadı mı? Doğdu. Diyerek Allah'ın yardımına imanı artıyor ve daha candan gayretle sarılıyordu. Bu candan gayretle Afrika'nın sıcakkanlı insanların uzun zamandır unuttukları heyecanı, azmi ve silkinişi yavaş yavaş canlandırıyordu. Kabiliyetli gençleri tespit ediyor, onların Türkiye'de en azından bir yıl tahsil görebilmelerini sağlamaya çalışıyordu.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.